Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.
Ertan abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Seni tanıyormuş gibi hissediyorum. Yıllardır takip ediyoruz seni. Bugün burada olduğun için de çok mutluyuz abi.
Çok teşekkürler. Ben de çok mutluyum.
Bir sürü yaptığın başarılı şey var. Fakat Ertan Balaban dediğimiz zaman bizim aklımıza ilk gelen şey senin profesyonel bir dövüşçü olman. Amerika'da tanıştığını biliyoruz MMA ile.
Evet.
Ama böyle ilk tanıştığın anı bize biraz anlatır mısın?
Tabii ki. Geçen gün Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim konuşmaya ve 20 sorunun 19'u dövüşle ilgiliydi. Orada şunu anladım. Ya ben dedim bu işi üzerine atamayacağım. Çünkü tabii ki işte girişimlerim var. Sonuçta bir noktada iş adamıyım. YouTube yapıyorum, YouTuber'ım. Birçok şey var hayatımda ama tabii ki geldiğim yer burası ve aslında ben de unutmuyorum. Çünkü şöyle bir laf var. Know your roots diye. Yani geldiğin yeri unutma diye. O yüzden aslında iş hayatındaki disiplinimi ya da işte kararlılığımı belki de ringlerdeki o pes etmeme duygusuna bağlayayım. O yüzden de ben de gurur duyuyorum bir yandan ama çok aktif dövüşçüler varken bana devamlı dövüşle ilgili soru sormasına bazen üzülüyorum. Diyorum ki ya bu çocuklar haksızlık olmasın. Ben bırakalı 10 sene oldu. Tanışma hikayem şöyle. Ya ben her zaman dövüş çok seviyordum. Çünkü Van Damme'la büyüyen bir gençliğim. Yani benim jenerasyonumda işte Rocky'ler, Van Damme'lar vardı. Dilerseniz Rocky'nin kısa hikayesini size biraz sonra anlatırım. Beni en çok etkileyen hikayesi. Sadece Rocky değil, aynı zamanda Sylvester Stallone'un hayat hikayesi çok etkilemişti. Ve bu filmleri izleyerek böyle oturma odasında annem babam içerideyken işte tekmeler atıyordum, yumruklar atıyordum. İşte okula yürürken yapraklara vurmaya çalışıyordum falan. Ve Türkiye'de tabii ki ailem bu kadar da bu sporların içine girmemi ya da işte antrenman yapmamı istemedi. Çünkü bunlar merdiven altı olarak görülen sporlardı. Ta ki UFC gelene ve dünyaya bunu tanıtana kadar. 18 yaşında Amerika'ya gittim. Böyle çocuklar uzaklaşınca hemen parti yapmak ya da işte ailesine izin vermiyorsa onu yapmak ister ya. Ben hemen o Yellow Book var eski işte böyle oradan bakıyorsun numaralara. Oradan bir dövüş okulu baktım ve okula gittim, girdim. Özgürce kaydımı yaptırdım. Dedim ki ben dedim her gün geleceğim buraya. Nasıl ya haftanın 3 gün? Yok dedim neyse parası alın ben buraya her gün geleceğim. Üniversite okuyordum ve gerçekten bir kariyer planım yoktu. Sadece hobi olarak hani üniversitenin dışında gideyim, antrenman yapayım, stres atayım. Biraz zor yıllardı benim için o yıllar. Yaşadığım şeylerden dolayı. Ve deşarj olmak istemiştim. Fakat o kadar çok idman yaptım ki hocam mutlaka müsabak olmalısın dedi. Oradan bir çadırın içinde 6 ay sonra müsabakalara başladı. Uzatmayayım. Ülker Sports Arena'ya kadar geldi. Ve Avrupa'nın birçok yerine dövüştüm. Çok büyük bir kariyerim yok. Türkiye'de bu işi ilk yapan adamlardan biri olduğum için tanınıyorum. Ama tabii ki çok daha büyük bir kariyerim olabilirdi eğer Türkiye'de yaşamasam. Çünkü benim yaşadığım yıllarda benim okyanusu falan açmam gerekiyordu dövüşmem için. O da zordu ama iyi ki de yapmışım. Doğru zamanda bırakmışım. Çünkü ben o dünyadan ve o mantaliteden çok şey aldım ve kazandım diye düşünüyorum.
Dövüş kulübüne katıldığın gün, yani ilk önce boksa mı başladın, güreş var mıydı? İlk çıktığın maçta mesela MMA ile mi başladın?
Yok, hayır. MMA zaten o zaman da yoktu orada. Ben karate ile başladım. Sonra karate müsabakası da sertleşmeye başladım. Hocam dedi ki seni dedi artık kickboksa götürmemiz lazım. Sonra kickboksa gittim. Aslında o spor böyle evolve ediyordu yani gelişiyordu. Ben de tam orada Amerika'ya denk geldim. Yani o benim orada olduğum yıllar o zamanlar UFC yoktu kadar azdı ama işte böyle birkaç tane böyle MMA dövüş videosu vardı. Onlar da böyle blockbuster'ın böyle perdeli artı 18 videoların olduğu bölümde kiralanıyordu yani.
Ayıp bir şey.
Ayıp bir şey gibi tamam mı? Aynen bravo. O zamanlar spor değişiyordu ve ben kickboksta da dövüşmeye başladım. Sonra bir gün bir rakibimi yendim. Güzel yendim yani gerçekten. Onun şehrine gittim Angola'ya, Michigan'da. Bütün stat onun arkadaşı stat değil. Bar bu arada. 101 Lounge diye bir bar. Oraya gittim. Adamın herkes arkadaşı beni kimse tanımıyor. Türk bir adam falan. Adamı 3 round boyunca dövdüm. Gerçekten underdog'tum ben. Yani yenilecek adam bendim ama adam benden büyük ve güçlüydü ve tecrübeliydi. Ben korkudan adama nefes aldırmadım. Yani aslında bir dakika dursa adam beni yenebilirdi ama ben pitbull gibi saldırdım ona ve onu yendim. Adam hani mahcup oldu seyircisine karşı. Sonra bir rövanş maçı istedi benden. 6 ay sonra rövanş maçı yapacakken adam bence tekrar bu maçı yapmak istemedi. Ve ben 3 aydır çalışıyordum. Promotör geldi bana dedi ki ya dedi işte adam iptal ediyor istemiyor falan. Ya dedim ben 3 aydır koşuyorum antrenman yapıyorum. Hani çok büyük emek var. Bir tane daha maç iptal oldu dedi ama MMA maçı. İstersen MMA yap dedi. Maça da böyle 2-3 hafta var. Dedim ki MMA ne? Ya işte izle falan. Ben eve gittim o zamanlar Vitor Belfort'un ki sonradan tanışma imkanı buldum bu adamla. İlk izlediğim MMA maçı ona da söyledim kişisel olarak birebir.
Bir antrenman yaptınız ya.
Tabii belgesel çektik beraber. Bu kaderin bir cilvesi yani. Hani o adamı ilk izleyip başlayıp sonra Amerika'da onunla TRT'ye belgesel yapmak. Onun Tank Abbott'la maçını izledim. Dedim ki bu adamlar yere düşüyor. Benim yer dövüş öğrenmem lazım. Sonra gittim aynı Yellow Book'tan baktım. Jiu-Jitsu, Combat Jiu-Jitsu falan. Gittim Combat Jiu-Jitsu okuluna. Tabii o zaman yani o kadar profesyonel bir Jiu-Jitsu okulu değil böyle. Güreş ayakkabıları falan. İşte kamuflaj pantolon. Dedim ki benim 3 hafta sonra MMA maçım var. Ben dedim hiçbir şey bilmiyorum.
Bana acil güreşme.
Evet, bana acilden varsa yükleyin.
Aynen. Ben öyle tam Cem Yılmaz'ın söylediği gibi yani çip. Dediler ki çok az vaktim var. Dedim en azından bana bir şey öğretin falan. Adamlar bana böyle o zaman işte yere düştükten sonra adamın arkasına geçip mataleon yapma öğrettiler. Ve devamlı adam bunu öğretiyor. Diyorum ki adama ya kardeşim bana başka şey öğret de. Hani ben en azından tecrübeliyim. Adam diyor ki ya 3 haftam var bari bir şeyi öğren diyor, tamam mı adam?
O da bir mantık.
Çok iyi bir taktik. Sonra bu maçın da görüntüsü var. Sana bunu mutlaka göndereceğim. Ben bütün böyle maçlarımı şey gizliye aldım YouTube'da ama. Adamla yere düşüyoruz. Adam beni yere düşürüyor. Adamın arkasına geçiyorum ve adamı boğuyorum. Tarih 2003. Tep ettiriyorum. 3 haftalık jüsüden sonra ben jüsüye aşık oldum. Dedim tamam artık ben jüs yapacağım. Tarih de 2003 bu arada.
Şimdi ben de daha önce böyle bir kulübe gidip bir antrenman yapma şansım oldu. Yeni gidenler için en moral bozucu şey şu oluyor. İnsanlarla arandaki fark o kadar büyük oluyor ki.
Evet.
Yani gerçekten bu şunun gibi değil mesela. Dans etmeye gittin. İşte kötü dans ediyorsun. Ya biraz biraz gelişiyorsun her gün. Abi güreş öyle bir şey değil. Yani gittiğin anda sanki karşındaki 500 kilo sen 10 kilosun gibi bir durumla karşılaşıyorsun. Dolayısıyla buraya küsmek çok kolay.
Çok
yani buraya
bir...
küsmeden devam edebilmek nasıl olacak yani?
Çok doğru söyledin. Kesin yaşamışım bunu o yüzden söylüyorsun. Yani jiu-jitsu'da gerçekten dominasyon çok farklı. Yani dışarıdan baktığın zaman kickboks'ta mesela yumruk tekme attığın zaman çok böyle güzel gözüken şeyler bunlar. Ama jiu-jitsu böyle iki adam üstü olduğu için ne hissettiğini tam olarak anlayamıyorsun. Ta ki o mindere girene kadar. Birisi böyle boynuna omzunu bastığı, kalçanı kontrol ettiği ve sana bütün yükünü verdiği zaman üzerinde böyle öyle bir şey var ki bazen yumruk tekme yemeyi tercih edebilirsin yani.
Kesinlikle.
O kadar büyük bir dominasyon var ve buna uzun süre dayanman gerekiyor ki bir gün kapıdan içeri insanlar girerken sen de onlara öğretebil ve rolda sen de onları domine et. Ama tabii ki 100 adam geliyor. Egodan dolayı 99'a eleniyor. Diyor ki ben bu işi yapmak istemiyorum diyor. Bir tanesi kalıyor. Atıyorum 10 tanesi diyelim hadi. 10 tanesi mavi kuşak oluyor. Sonra 3 sene sonra o 10 tanenin 5 tanesi mor kuşak oluyor. O 5 tanenin 3 tanesi kahverengi oluyor. Ve o başta gelen 1000 kişinin bir tanesi siyah kuşak oluyor. Çünkü çok ciddi bir sabır var. O yüzden jiu-jitsu yapmış insanları gördüğüm zaman gerçekten hani karakterini kişinin tanımasam bile kesinlikle çok sabırlı ve devamlılığı olan, disiplin olan insanlar olduğunu tahmin ediyorum yani.
Ya benim mesela en büyük çıkarımlarımdan biri şey olmuştu. Stres altında çalışabilmeyi öğrenmiştim ben. Sercan'la birlikte bunu yaptığımız zamanlarda o benden çok daha uzun süre gönül verdi. Şununla bağdaştırmıştım. Hayat zaten gerçekten çok stresli, çok problemli. İşte ailesel sorunların var, kız arkadaşınla, eşinle sorun yaşıyorsun, işinle öyle. Her an seni o tetikleyebilecek bir şeyler var dışarıda.
Hep bir dominasyon var yani.
Zaten senin üstünde hayat.
Evet.
Sen zaten o minderde alttasın ve sürekli bir pozisyon alıp öyle bir noktaya gelmeyeyim ki beni almasın ve tepettirmeyeyim de. Şimdi hayatta tepetme şansın çok daha fazla gibi gözükse de daha az. Bu sefer adın çıkıyor. Aa, başaramadı, olmadı oluyor. Benim çıkarımım şuydu. Antrenmanlardan sonra eve gittiğimde yani yattığım zaman diyordum ki evet günle işim bitti. Yani ben bugünü hak ettim. Buradan sağa çıktım. Sağım solum ağrıyor ama sabah işe gidiyorum mesela. İnanılmaz sakinim. Biri bana bir şey söylüyor. Karşımda bağırıyor. Trafikte falan. Bir de şu özgüven geliyor.
Pamuk gibi diyoruz ona.
Evet.
Pamuk gibi.
Pamuk gibi mi? Şunu hissetmeye başladım. O gittiğim 3-5 antrenmandan sonra benimle konuşan adamın o stresi aşabilmek için onu minderde hayal ediyorum. Boğuştuğumu. Evet.
Tabii.
Ve diyorum ki yani evet şuradan girdim işte kafasını aldım falan. Onu öyle hayal edince... Diyorum ki sen konuş. Hiç sorun yok. Hiç sinirlenmiyorum.
Kesinlikle.
Sende de oluyor mu bu yani?
Oluyor tabii ki. O yüzden spor yapmam şu anda benim sadece fiziksel değil mental sağlığım için de devam etmem gerekiyor. Hatta ben Amerika'ya gittiğim zaman gerçekten yaşı ilerlemiş dövüşçülerin sabah 9'da antrenman geldiğini gördüm. Adam 9'da arabasını yani lüks arabasını park ediyor. Villada yaşıyor ailesiyle. Artık yani parasal durumu yok. Müsabaka durumu yok falan. 9'da torba dövüyor. Diyorum ki yani niye bunu yapıyorsun? Mental sağlığım için diyor. Çünkü beni hayatta tutan bu diyor. O yüzden senin dediğini onlar da yaşıyor. Bir şey daha ekleyeceğim jiu-jitsu'yla ilgili. Madem o kadar konuştuk. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Ben bu ülkeye geldiğim zaman jiu-jitsu'yu kimse bilmiyordu. Şimdi geldiğim programlarda tabii ben son 5 senedir çok aktif yapmıyorum hem müsabık olarak hem de hocalık olarak ama geldiğim masalarda jiu-jitsu'nun bu kadar bilinmesi, tanınması bana gurur veriyor. Çünkü biraz çorbada tuzum da var diye düşünüyorum ve size jiu-jitsu'yla ilgili şunu anlatacağım. Bir gün Henzo Gracie'de seminerindeyim. Yani jiu-jitsu bulan ailenin oğlunun seminerindeyim. Bana jiu-jitsu'nun diğer spordan farkını şöyle anlattı. Şimdi hayatta problemler var diyorsun ya. Şimdi hayattaki problemler sırtını dönersen eğer o problemlere yani eşinle kavga ediyorsun tamam mı? Arkanı dönüyorsun gidiyorsun hemen anladığınız cüsübiniz için. Ne oluyor biliyor musun? 3 gün sonra eşinle yine kavga ediyorsun. İşinde böyle bir şey olduğu zaman ya ben çok stresliyim çıktım işten pazartesi geleyim. Pazartesi o sorun tekrar geliyor yani senin önüne. O yüzden aslında bu sorunlarla yüzleşmen gerekiyor. Jiu-jitsu da her zaman seni domine etmeye çalışan kişiye karşı yüzleşiyorsun. Ve devamlı onu kontrol etmeye çalışıyorsun. Ve ne olursa olsun arkanı dönmüyorsun ve ayağa kalkmaya çalışıyorsun tamam mı? Şimdi güreşte, güreş kötü demiyorum ama biri beni tuttuğu anda yere kendim pin ediyorum. Judo'da yere pin ediyorum. O yüzden diğer grappling sporlarına göre jiu-jitsu hayata daha iyi bir örnek. Karşımızdaki ne yaparsa yapsın hep yüzleşeceğiz ve hep ayağa kalkacağız.
Arkanı dönersen boğulur. Sonrasında işte mezun oluyorsun. Bir spor markası kuruyorsun. Müsabakaların devam ediyor bir şekilde. MMA kariyerin devam ederken sonrasında evleniyorsun. Ve bu tehlikeli bir spor. Bir aile babası olarak. Evet. Bu ikisi aynı kulvarda olmayacak diye bir hissiyat oldu mu? Bu karar aşaması nasıldı mesela? Ben onu da merak ediyorum.
Güzel bir soru. Bunu yaparken aile babası olamazsın dersem eğer, dünyaca ünlü birçok aile babası dövüşçüye haksızlık etmiş olurum. O yüzden yapabilirsin aslında. Benim olayım evlenmem ve işte kariyerimi bitirmem değildi. Olay biraz coğrafiydi. Çünkü benim bu sporu yaptığım senelerde beni Amerika'ya davet etmeleri için ya da Avrupa'ya, vize paramdan tut uçak parama, otel paramdan tut sponsorluk parasına kadar benim çok ciddi merdivenleri tırmanmam gerekiyordu. Tamam mı? Çünkü Amerika'da öyle bir lig kuruldu ki, yani benim kariyere devam etmem için orada yaşamam gerekiyordu. Avrupa'daki en iyi turnuva o zaman WFC'ydi. WFC'de birkaç tane maç yaptım ama çok limitli bütçelerde ve inan bana harcadığımdan daha az kazanıyordum yani. O yüzden ne yapıyordum? Özel dersler vererek, işte ne bileyim grup dersleri vererek, bir farklı şeylerde seminerler vererek gelirimi düzenliyordum. Çok seviyordum ama bir noktada bir işte o işin Türkiye'de, yani yaşadığın yerde piyasası var mı bakmak lazım. Sadece dövüş anlamında değil, şöyle bir mesaj vereyim. Diyelim ki bir konuda çok iyisin. Türkiye'nin en iyi Amerikan futbol oyuncususun. Ama Türkiye'de bunun bir karşılığı yoksa sadece Amerikan futbolu bilen kişiler seni izler ve maddi olarak bir karşılığını bunu bulamazsın. İlerleyen zamanlarda hayal kırıklığına uğrarsın. Ya da inşaat sektörünün en altlarında olan bir adamsındır mesela. Ama müthiş zenginsindir. Çünkü sektör zengindir yani. O yüzden nerede ne yaptığına dikkat etmen gerekiyor. Ben bunu üniversitelerde söylüyorum. Ben eğer sadece sevgimin, o spor aşkımın peşinden gitseydim, aile babası olmak yanında kariyerim ilerleyemeyeceği için ben kendime sporcu olarak her zaman güvendim. Hiçbir zaman da yetersiz bulmadım. Hatta beğenmediğim birçok adam, bu o kadar algılanmasın, benden sonra UFC'de dövüşürken benim antrenman yaptığım, ben televizyonda onları izlemek istemedim yani, üzüldüğüm için. Ya ben yokum orada, o var falan dedim yani. Evet. Ama günün sonunda Türkiye'de yaşamayı seçtiysem eğer ve bu kariyeri yapmaya çalışsaydım çok zorlanırdım. Bugün çok daha iyi tesisler olabilir ama hala Türkiye'de bu konuda istedikleri kadar beni eleştirebilirler. Altyapı çok zayıf. Çünkü senin çok iyi antrenman partnerlerine ihtiyacın var. UFC dövüşmen için senin jiminde 10-15 tane UFC dövüşen adama gerek var. Bir tane olamazsın. Yoksa starsın. Yoksa hep domine ediyorsun ve maç sana sürpriz, diyorsun ki bir dakika, bu benim antrenman partnerimden daha iyi. Ya da hocanın çok ciddi bir dövüş kariyeri olması lazım ki hocan sadece antrenman yaptırmasın, seni stratejik olarak da maç hazırlasın. Bu zor olduğu için ben doğru bir zamanda tamam bunu çok seviyorum ama mantıklı olan bu diyerek bir kıvrım yaptım. Geldiğim yerden dolayı çok mutluyum. Yani iyi ki bunları yapmışım çünkü bana farklı bir disiplin sağladı. Ama seçtiğim yol da doğru bir yolmuş ki bugün Balaban'ın işte 30'dan fazla çalışanı var. Buraya gelip konuşabiliyorum, YouTube yapabiliyorum, orada bir sistem var ve hayatımı sevdiğim işten geçinebiliyorum şu anda. Eğer dövüş kariyeri devam etseydi belki de başka bir işe girmek zorunda kalırdım.
Yetenek ve zamanın aslında doğru kesiştiği bir anda olman gerekiyor. Senin dediğin gibi çok yeteneklisin. Ama senin yeteneğinle ilgili yeterli altyapı yok. Bunu anlayan, katılan, katılabilen, iştirak edebilen insan yok.
Karşılığı yok yani.
Evet.
Senin coğrafyanda yoksa dünyanın en güzel işi olsun.
İşte hocam, şu anda da neredeyse yok. Yani eskiye göre çok var. Senin bahsettiğin yıllarda Amerika'da bile, yani bunun neredeyse tabii doğmuş olduğu yerde bile hala bugün dövüşçüler, bu kadar bunun piyasası olmasına rağmen hala bir sürü dövüşçü para kazanamıyor abi. Evet. Yani üst liglerde şampiyonluklar alıp da ek işler yapmak zorunda falan kalıyorlar. Yani maalesef bu işte çok büyük kazançlar yok. Neye göre yok?
Evet.
Yaptığın fedakar Allah'a göre yok. Para kazanmıyorken, alkışlanmıyorken, her gün dayak yemek, her gün diyet yapmak o kadar zor bir iş ki.
Evet.
Şimdi madalya var belki, kazanırsan o da.
Başarı
o da
var,
bir tane kazanan var oğlum. Düşünsene futbol maçını, basketbol maçını. Hani kazandığın zaman sonuçta yedek oyuncuya bile bir kupa geliyor.
Ya Anthony Joshua'nın belgeseli var. Müsait olduğunuzu da izleyin. Ya. Hayatı İngiltere'de aslında çok geç yaşta tanışıyor boksla. Çatı aktarıyor. İnşaat ustası gibi. Hatta o taşeronların yanında çalışıyor. Ve doğru düzgün ne beslenebiliyor ne parası var vesaire. McGregor'ın da geçtiği yolun belli bir tarafı. Meşhur olursa çok iyi para kazanıyor. Gerçekten iyi bir dövüş çıkarsa işte 20 bin dolar, 30 bin dolar böyle katlana katlana gidiyor artık. Daha yüksek turnuvalara katıldıkça. Ama yoksa yok. Cebinden finanse et kendini. Tüm riskleri sen al. Kimse izlemezken dayak ye ve git kendini tekrar motive et. O hayata tekrar hazırla.
Şimdi insanın içinde bir ateş var, tamam mı? Ben de dövüşe başlamamdaki sebep hayatımda yaşadığım bazı zorluklar ve acılardan dolayı kendim buna böyle resmen attım ve deşarj oldum. Yani yoksa caddede yaşayan, işte normal bir hayat süren bir adamın MMA dövüşçüsü olması imkansız. Zaten bunu kitabımda yazdım. Bugüne kadar böyle çok konuşmadım, anlatmadım ama bir noktada artık 40 yaşından sonra dedim ki yani tamam ya, yani bu kadar da gizli olmasına gerek yok ama zor şeyler yaşadım. Bütün başarı başarılar o zorluklardan geliyor zaten. Yani sen şimdi anlatıyorsun, diyorsun ya işte bu adam böyle zorluk çekmiş bu adam. Zaten mümkünatı yok eğer o kadar zor bir hayat içinde olmasa, öyle bir ateş yanması içinde. Ben ne zaman bırakmak istedim biliyor musun? Benim içimdeki ateş sönmeye başladı. Yani o kazanma isteği. Çünkü niye? Acım dinmeye başladı. Fakirlikten, yokluktan sadece başlamadım ben. Ama öyle adamlar gördüm ki soyunma odasının içinde. Brezilya'nın favelasından gelmiş. Annesi babası ufak yaşta ölmüş. Sokakta yaşıyor adam. Sana yemin ediyorum kulakları, bütün böyle nakıl, her yeri kırık. Her yeri faça. Geliyor alt maç adam. Ya bu adamı yenmen için artık ringde yani öldürmen lazım adamı, anladın mı? Evet. O adam yani, çünkü onun başka şansı yok. O adam onu kazanmazsa tuğla taşıyacak ya da onu vuracaklar favelada. Sen kazanmazsan caddede ayıya gideceksin, diyeceksin ki maç kötü geçti falan. Kaybedecek çok fazla şey var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani masadan kalkabilecek adama karşı savaşman çok zor. Bunu Türk askerleri mesela, ben çok yakın dostlarım var askerler. Diyorum ki Türk ordusu neden bu kadar iyi dedim. Ya milliyetçilik olsun diye söylemiyorum. Gerçekten gurur duyuyorum bununla. Bana dedi ki Türk askerleri. Ya bizde öyle bir mantalite var ki dedi. Biz şehit olmaya gidiyoruz dedi. Amerika'da dedi no man behind diyor. Adam bırakmayacağım diyor. Şimdi ölmemeye çalışan bir ordu var. Bir de dedi ölmeye çalışan bir ordu var. Bununla başa çıkabilir misin dedi. Şimdi bunu askeriyede, iş hayatında, dövüşte her yere formülize edebilirsin, tamam mı? Karşındakinin eğer kaybedecek çok şey yoksa işin çok zor.
Çanakkale Savaşı buna çok güzel bir örnek işte yani. Evet. Bir tarafta evini savunan ve kaybederse eğer her şeyini kaybedecek olan mesela, askerler var. Evet. Diğer tarafta işte bir yere almaya gelmiş.
Almaya gelmiş. Bravo.
Canı için korkan askerler var. Saten çarşaflarda uyuyorsan sabah 6'da kalkıp koşmak zordur. O yüzden bir süre sonra maalesef iyi bir hayat yaşadığın zaman gerçekten o acılara devam etmek çok zorlaşıyor. Yani.
Ya mutluluğun bile vergisi var. Biz sürekli onu söylüyoruz. Mutlu olmaya başladıkça o konfor alanı seni diyor ki evet sakinledin. Çünkü ama bu kötü bir şey değil abi. Yani hayatta kalma içgüdüsü var ya, bu tamamen aslında sana yaptırdığı şeyleri çok net açıklıyor. Çünkü zihnin içten içe şunu biliyor. Ertan bu yolda devam ederse, çünkü çok güçlü bir yakıtı var evet, yanan içinde. Sen bunu çok düzgün bir şekilde yapman gereken kariyer planına entegre etmişsin zaten o yaşta bile. Ama zihni diyor ki tamam, şu an konfora, belli bir maddi duruma, çevresinde sevdiği insanlara kavuştu. Eğer bu tarafta belki o yangını körüklemeye devam etse için senin ve sevdiklerin için iyi olmayacağını veriyor sana aşağıdan. Diyor ki evet sakatlanabilirsin, gerek yok. O olmasın. Aynen. Gerek yok.
Motivasyon çok önemli burada. Yani motivasyon ünlü olmaksa eğer, ünlü olduğun zaman artık bitti. Hedef bitiyor. Para kazanmaksa o hedef bitiyor. Yani niye bugün hala çok ünlü dövüşçüler? Dövüşçüleri geçtim, Cristiano Ronaldo maç kaybettiğinden ağlıyor. Çünkü motivasyon kaynağı farklı. Ben bugün YouTube yaparken ya YouTube'da para var, YouTube'a gireyim diye yapsaydım eğer, emin ol yani 3 seneye geçtim ve para çok kazanmadım. O yüzden bırakmıştım çoktan. Ama gerçekten içerik üretmeyi seviyorum. Gerçekten bir şeyler yapmayı seviyorum. Motivasyon kaynağım buysa ben o zaman büyüdüğüm zaman da aynı motivasyona devam edeceğim. O yüzden bizi başarıya götüren şey, her zaman söylüyorum, disiplin. Yani aynı şeyi tekrar etmek. Sen bunu 40 kere yaptığın için belki doğru soruları soruyorsun. Rahat konuşabiliyorsun. Belki ilk gün daha heyecanlıydın. Ya da işte ne bileyim, çok iyi gitar çalan birisi tekrar ettiği için bizi başarıya götüren disiplin, ama motivasyon da marşa basıyor. Yani ne için başladım o işe? Eğer bir dövüşçü gerçekten savaşçıysa, gerçekten ailesini, kendisini temsil ettiğini, mesela Gracie diyoruz değil mi? Düşünüyorsa, bunun için dövüşüyorsa, yani o adam dünyanın en zengin adamı olunca emin ol o ateş sönmez yani. Öyle bir fark var arada.
Neden yaptığın çok önemli. Evet. Abi bu kitaptan da biraz bahseder misin? İsmi ne? Nereden alacağız? Nerede bulacağız? Ne anlatıyorsun?
Ben asla pes etmedim kitabın başlığı. Çünkü hayatımın çok zor dönemleri oldu gerçekten. Tabii çok zorluk çekmiş insanların önünde bu kadar dramatize ederek anlatmak istemiyorum. Çünkü yaşanan o kadar acı şeyler var ki, hani çıkıp böyle kendimi anlatmak zor oluyor. Ama yazmak kolay. Çünkü isteyen okuyor. O yüzden hayatımda yaşadığım o zorlukları ve oradan çıkan çıkarımları anlattım. Biyografi gibi, ama günün sonunda ben dünyaca ünlü bir insan ya da Türkiye çok ünlü bir insan olmadığım için benim hayatımı insanların merak etmesine gerek yok. Çünkü o kadar önemli olduğumu düşünmüyorum. Ama hayatımda yaşadığım şeylerden çok ciddi çıkarımlarım var. Bu ringlerde de olabilir. Çok erken yaşta yaşadığım talihsizlikler olabilir. Ya da işte Covid zamanı ölüyordum ve gerçekten karakterim değişti. Birkaç ay önce yine çok büyük bir kaza geçirdim. Ana damarıma yarım santim kala cam durdu falan. Hayatım kurtuldu falan. Şimdi insanın aslında değişim zamanları hep böyle travmatik zamanlar. Hem en mutlu zamanları hem en acı zamanları, tamam mı? Eğer bunları çok sayıda yaşarsan bazen isyan ediyorsun. Diyorsun ki ya bu benim niye başıma geldi? Ben geriye dönük kötü bir şey olmadığı sürece kendimi şanslı hissediyorum bunları yaşadığım zaman. Çünkü aynı kaslar gibi, kasları yıpratıyoruz abi değil mi? Ya da kulakları güçlenerek burası sertleşiyor. Ya da kaslar ne oluyor? Hipertrofi oluyor. Diyor ki bu adama bu biceps yetmiyor. Biraz daha büyümem lazım diyor. Ruh da öyle bir şey. Yani ben gidiyorum ölümden dönüyorum. 10 yıl öne atıyor beni. Gidiyorum çok kötü bir şey yaşıyorum. 5 yıl öne atıyor beni. O yüzden yaşadığım her şeyin çok değerli olduğunu, bana bir şey kattığını düşünüyorum. Ve ölümlü dünyada da söz uçar yazı kalır diye bir şeyi bırakmak istedim. Çok sevilir kitap, sevilmez bilmiyorum. Ama şöyle bir yorumum var. Bir kişi, yani benim oğlum Emir Balaban, bunu okusa belli bir yaşa geldiği zaman ve beni anlasa benim için bu başarıdır. Geri kalan teferruat yani.
Abi o kadar güzel söyledin ki. Ve şey var şimdi, hepimizin başına bir şeyler geliyor. Ben hiçbir zaman acıyı kıyaslayan bir adam olmadım. Sercan da öyle değil. Sen bunları yaşadın, o bunları yaşamış, bir başkası başka şeyler yaşamış. Ama ortak çıkarım şu, seni kitap yazmaya ve bunları katıldığım programlarda kendi kanalında paylaşmayı iten şey şu. Ben yaşadım ve ben bunlarla bir çıkarım yaptım. Çıkarım ne? Başına gelenler değil. Onlardan sana ne kaldı?
Evet.
Ben neyi aldım başıma gelenlerden? Ve şunu istiyorsun bence, bana geçen o. Ben bunlardan bu süreçleri geçtim. Hayatta kaldım. Bakın arkadaşlar, sizin de başınıza bunlardan gelir. Benzeri gelir. Gelmiştir. Velev ki anlayamadınız. İki cümleyi, bir kelimeyi bile gördüğün anda bu sefer karşıdaki o okuyucunun içine geçiyor. Diyor ki ya evet, ben yalnız değilim. Acıda da yalnız değilim. Aslında acıda daha büyük bir bütünlük var. İnsanlar acıda daha çok kenetlenebiliyor.
Doğru.
Ve diyor ki evet ya, Ertan abi bunu yaşamış, atlatmış. Nasıl atlatmış?
Evet.
Neyi görmüş benim göremediğim? Bizim de en çok aldığımız sorulardan bir tanesi bu. Abi işte başıma şu geldi, ailemle bunu yaşadım, sevgilimden ayrıldım. İşte abi bu oluyor. Ama sen bununla ne yapıyorsun? Bununla bağlantılı bir şey daha sormak istiyorum. Yine biraz daha jiu-jitsu MMA tarafına gelecek ama sıkıştığında, yani rakibin çok üstünde olduğunda mental olarak kendini nasıl kodluyorsun? Çünkü orada ne yapıyorsan ben önce iş hayatında yaşadığın stresli anda aynısını yapıyorsun çünkü.
Çok doğru bir yorum. İlk başta söylemiştim, yani iş hayatındaki tutumum bence dövüşte çok ilintili. Çünkü dövüşte şöyle bir şey var. Siz de biliyorsunuz. Mesela özellikle jiu-jitsu'da biri seni yakandan tutuyor, arkana geçiyor, boğmaya başlıyor. Şimdi beyaz kuşaklar hemen pes ediyor. Çünkü orada bir şok etkisi oluyor. Kendini de sıkıyor adam. İşte maviler biraz daha zor falan derken siyah kuşağı böyle artık parmakların kopçak gibi oluyor. Adam hala pes etmiyor. Bunun en büyük sebebi bir, adam rahatlıyor, yani rahat duruyor. Strese girmiyor. İkincisi, bunu defalarca yaşadığı için ciddi bir şekilde burada bir dayanıklılığı var adamın. Ve adam boğulmayı düşünmüyor. Çünkü baktığın yere gidersin abi. Gemi de öyledir yani, tamam mı? Şöyle kullan gemiyi, bak böyle bir yanda gidersin yani, iskeleye doğru gidersin, tamam mı? O yüzden nereye baktığın çok önemli. Jiu-Jitsu'daki siyah kuşak da diyor ki ben buradan nasıl çıkarım? Bunları defalarca minderde yaşadığım için ve sabırlı, mesela sadece antrenman partnerleri değil, Portekiz'e gidiyoruz. Aylarca hazırlan Avrupa Şampiyonası. 20 tane öğrenci götür. Ben dövüşeceğim. Ne oldu abi? 16 kişi var. İlk maç yenildin, elendin. Vizeymiş, uçakmış, otelmiş, yandı gitti. 10 dakikan var siyahken, işte 7 dakikan var morken. O yüzden olumsuz en ufak bir düşünce seni başarısızlığa götürüyor. Boksta da öyle mesela. Tamam, gidiyorsun abi. Adam sana vuruyor. Ne kadar iyi vurdu. Bu adam ne kadar sert dediğin anda bir tane daha yersin. Ama sen ne olursa olsun yere düşsen bile sonunda bu adam bana vuruyor ama ben şu an onu yoruyorum. Bu maçın kazananı benim. Düşündüğün anda mental olarak kazanıyorsun. Gerçekten laf olsun diye anlatmıyorum. Dövüşçülerin, iyi dövüşçülerin ortak özellikleri tough olmaları değil. Abi ben hiçbir zaman çok sert vuran, çok tough gözüken, böyle kulaklar kırık kel falan, hiç böyle adamlardan korkmadım biliyor musun? Beni fiziksel olarak bir şey korkutamaz yani. Ama mental olarak böyle eşofmanını geçirmiş, böyle köşede oturan ve onu hiçbir şeyi kıramayacağını gördüğün adamlardan korktum.
Sleeper.
Evet, o adamı yenmek çok zor. Hayat da böyle, tamam mı? Defalarca bir şey yaşadığın zaman o zaman bir kere sakin kalıyorsun. Hayatı düşünelim. Defalarca aynı şey yaşadığın zaman nasıl reaksiyon vereceğini biliyorsun. Ve sen düştüğün zaman, örnek veriyorum, bir şey yapıyorsun ve proje kötü gidiyor. Sonucu düşünüyorsun. Diyorsun ki tamam bu oldu ama bizim gitmek istediğimiz yer burası. Aslında jiu-jitsu ile hayat baktığın zaman çok
fena
benzer.
Fena halde birbirine benzer.
Benziyor, evet.
Şunu söylüyorsun aslında. İyi bir dövüşçü hiçbir zaman kaybedeceğini düşünmüyor anda diyorsun.
Evet.
Yani sürekli olarak kazanacağını düşünerek. Çünkü kaybedeceğini düşündüğün anda zaten bütün vücudun ve beynin
inanıyor buna.
İnanıyor, evet. Ve seni kaybettiriyor aslında.
Çok doğru bir yorum.
Hatta bununla ilgili şöyle bir yorum var. Diyor ki mühendisler çok zeki insanlardır tabii ki. Ama diyor mesleği gereği bir köprü yapacak, tamam mı? Adamın işine 1000 tane kötü ihtimali hesaplamak.
Tabii ki.
Buna dayanabilir mi? Şunu yapabilir mi? O yüzden mühendis kafası, yani mühendis zekası girişimci için kötü bir şeydir diyor aslında. Çünkü sen yeterince deşersen
risk analizi,
bütün kötü yanlarını zaten yapmazsın diyor işte, tamam mı? O yüzden bazen şey de olur. Mesela ben 21 yaşında ilk girişimimi yaptım. Böyle çok cahil bir girişimciydim ama işte cahil cesaretiyle gidip şu oluyor. Diyorum ki o zaman ben böyle bir işe girdim abi. Gidiyor. Hani o sormaz ama örnek. Olmazsa diyorum ki olmazsa diye bir şey yok ki, olacak. Yani bir gün bile olmayacağına inanmıyorsun. Öyle bir delusional aslında.
Çok
hayalperest bir taraftan buna dümdüz devam etmek gerekiyor ve şununla benzetiyorum onu. Hayatta kalma içgüdüsüyle benzetiyorum. Tamam, benim hayatımı değiştiren sporsal anlamda bir tane büyük an var. O da işte enduro motosiklette bir yarışa katıldım. Antalya, evet. Kemer'de. İşte orada da bir 60 kilometrelik.
Transantorya mı?
Hayır. Sea to Sky diye bir şey. Hard enduro işte. Extreme Süper. Enduro. Kayalar geçiyorsun vesaire. 65 kilometrelik bir parkur var. Tamam mı? Biz antrenman yapıyoruz sürekli İstanbul'un içerisinde ama sonuçta 4 motoruz, 5 motoruz. Yani sen ne kadar tek başına olsan da takıldığın yerde şöyle bir kural vardır orman içerisinde. Sen biniyorsun galiba bu arada motoru.
Evet, evet.
Tamam. Eğer yoksa işte haberleşeceğimiz cihaz, evet. Şunu biliyorsun. Ben belirli bir süre yola devam etmezsem yani arkadaşlarım beni göremezse belirli bir süre sonra birisi geri gelir bana bakmaya. Tamam, böyledir.
Badilik var yani.
Tabii ki. Yani sen her zaman arkandaki adamdan sorumlusun.
Sorumlusun.
Çünkü bakıyorsun her bir köşe dönüşünde bir arkanı kontrol edersin. Görüş mesafendeyse devam edersin. Görüş mesafende değilse o ayrımda beklersin. Motor sesini duyunca devam edersin. İşte belirli bir süre gittin. En arkadaki adam motorun sesini duymuyorsa bir süredir der ki çocuklar arkada bir şey var. Vesaire vesaire. Bu anlattığım parkurda şöyle bir şey var. 65 kilometre bu Toros dağlarının eteklerinde yapıyorsun bu yarışı. Tek başınasın. Yani şöyle tek başınasın. Bir dakikalık mesafelerle salıyorlar seni. Ama ben çok da iyi bir yarışçı olmadığım için öndekiler gidiyor. Arkadakiler bana yetişemiyor. Ben yüksek bir rakımda bir yerde motorla tek başımayım. Ve bin tane düşünce geliyor insanın aklına. Diyor ki ben şu anda burada düşsem ki düşüyorsun bol bol. Kafamı bir yere vursam buradan beni alabilecek Ertan abi helikopterle gelemezler. Yani ormandasın. Anladın mı? Helikopterle mutlaka gelirler ama seni alıp taşımaları iki gün sürer zaten oradan yani. Mümkünatı yok. Ve o gün şu cümle hep aklıma tekrar ediyordum. Seni kurtarmaya hiç kimse gelmeyecek. Seni kurtarmaya hiç kimse gelmeyecek. Kendini kendin kurtaracaksın.
Evet.
Seni kurtarmaya hiç kimse gelmeyecek. Şunun için anlatıyorum bunu. Çok motivasyon cümlesi de okudum. İşte dinledim de ve bu cümle biliyordum aslında.
Evet.
Ama ilk defa ne demek olduğunu anladım. Çünkü dedim ki ilk defa evet gerçekten beni kurtarmaya hiç kimse gelmeyecek. Bu sefer şaka değil yani.
Seni geliştiren bir an işte bu yani. Bak evet. Hiç unutmuyorsun yani.
Gerçekten en değiştirmiş an diyebilirim. O günden sonra bambaşka bir insana dönüştüm diyebilirim. Gerçekten sınırlarının ne kadar ötede olabildiğini ve hayatta kalman gerektiği zaman o çamurlu suyun sana iğrenç gelmediğini, cebindeki evet. Bir tane Snickers'ın evet. Sana bütün yolculuk boyunca yetmesi gerektiğini, susuz kalabileceğini vesaire öğreniyorsun.
Algılar çok değişiyor değil mi?
O yüzden şunu söylüyorum. Bunları dinlemek yerine en ufak bir şey de olsa bir jiu-jitsu sınıfı, işte bir motorla bir şey, bir saçma sapan bir duruma bir kendinizi sokun.
Çıkın, değil mi?
Çünkü dinlemek de olmuyor abi. O berbatlığın evet. içine bir anda olsa düşmen gerekiyor evet. ve gerçekten kendine olan inancın oradan çıktıktan sonra tabii ki.
Evet.
Oradan çünkü bir geri dönüyorsun. Lan birinci olmuşum, olmamışım ne fark eder ya? Ben dağdan indim az önce.
Mükemmel. Transanatolya'da ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Dostların eteğinde bir yerden dönerken dedim ki beni buradan helikopterle gelseler iki günde çıkaramazlar dedim. İlk defa kendi cümlemi başka birinden duydum. Demek ki o köşede hep herkes aynı şeyi düşünüyor. O yüzden çok etkilendim. Bu kesinlikle harika bir an bu arada. Tebrik ediyorum seni. Evet. Bunların sayısını çoğaltmak lazım dediğin gibi. Onun dışında şuna da çok katılıyorum. Çok düşündüğüm şeyleri söylüyorsun bana. Benim babam akademisyen. Emekli tabii şu anda. Bana her zaman şunu söylüyor. Adam işletme profesörü. Gerçekten de iyi bir hocaydı. Yani milyon tane insan üretti bu ülkeye. Yönetici üretti. Oğlum ben hayatta girişimci olamazdım diyor. Bende öyle bir risk analizi var ki. Sen girişimci olabilirsin diyor. Çünkü sen cahil değilsin. Yani eğitimlisin ama benim bildiğim kadar bilmiyorsun. Mükemmel bir girişimcilik senaryosu diyor.
Kesinlikle abi.
Ama ben diyor girsem risk analizi yapmaktan adam atamam diyor. O yüzden babamın bu lafını desteklediğin için teşekkür ederim. Yani aslında aynı şeyi söylüyorsun ve çok hoşuma gitti. Kesinlikle katılıyorum yani o lafına da.
Son bir ana ekleyeceğim oraya. Hı-hı. Komutanın önemi. Şöyle bir şey oldu. Biz sürekli İstanbul'da motora bindiğimiz için İstanbul'daki ormanlık bölge toprak. Taşın çok az olduğu, köklerin daha fazla olduğu ve kaygan bir zemin oluyor. Biz buna alışırız. Antalya öyle değilmiş. Antalya'nın dağlık bölgesi. Şimdi kaya, o kafayla taş. Tatile tabii gidince de. Ona bakmıyorsun ki abi sen. Evet, yani kayan var. Ya aslında düşündüğün zaman.
Coğrafi bir anda değişiyor.
Sahiller bile aslında taşlıktır Kaş'ta falan. Hani öyle doğru.
Antalya enteresan bir yer abi. Kar varken denize giriyorsun. Yani orası başka bir coğrafya.
O yüzden bizi daha bir çıktık sabah 7'de. Ben daha başladım yani startı verdik. Abi kaya. Ya ben kaya alışık değilim ki. Ve kaya ıslanıyor çünkü nehir yatakları var ve oradan işte sular geliyor kayaların üzerine ve benim hiç alışık olmadığım bir zemin. Ve şöyle söyleyeyim bilmeyenlere yani araba kullanırken tıra geçmiş gibi oluyorsun. Debriyaj tepkisi tamamen değişiyor. Denge tamamen değişiyor. İşte yola çıktık. Burada İstanbul'da bana işte hocalık yapan birkaç kişi geçti yanımdan. Abi dedim burası kaya filan. Ne yapacağız dedim. Devam et dedi. Tamam dedim. Bak bu kadar.
Daha fazla aynı fikirde olamam. Ama şöyle bir şey ekleyeceğim.
Ne güzel.
Katılmayacaksan
da sürpriz
yapacağım. Yok gerçekten. O durumlar da oluyor ama bu onlardan tamam. değil. Çocuk eğitirken anne babalıkta, ebeveynlikte anne babanın çocuğun ufak bir düştüğü zaman, kolunu bacağını bir yere çarptığı zaman tepkilerini araştırmışlar. Eğer anne baba çocuk geçerken elini kapıya vurdu, tabii ki canı yandı. O tepkiyle birlikte seninle göz göze kalıp sen evham yapıyorsan, aa evladım ne oldu? Abi, koyuyor ağlamayı.
Aynen öyle.
Anında ağlamaya başlıyor çocuk. Ama sen ne oldu? Gel bakalım bir sakin. Komutanın devam et demesi gibi. Bir şey yok oğlum. Gel. Sen diyorsun ki evet bir şey yok. Hani bir şeyim yok herhalde. Biz bunu veremiyoruz. Belki MMA'den, Jiu-Jitsu'dan, Enduro Motor'a kadar şunu zannediyoruz ebeveynler olarak veya hiç başlamamış böyle endişeli bir bakış açısıyla bakan insanlar olarak. Ya başıma bu gelirse? Ya şöyle olsa? Böyle düşünsen gelir. Senin dediğin gibi o rakibinin sana attığı güçlü yumruk ya bu adam bana nasıl vurdu dediğinde ikinci yumruğu gerçekten yiyorsun. Hani bunu al hayatın neresine uyguluyorsan uygula. Şeyin yani Gracie ailesinin dediği o abi amaç ayağa kalkmak arkanı dönmeyeceksin. Arkanı dönersen nefesini keserler. Yaşamak istiyorsan devam etmek zorundasın.
Ertan abi tabii burada anlattı bu işin mentalite kısmı. Ben Ertan abiyle güreşeyim. İstediğim kadar mental olarak diyeyim ki ben yenilmeyeceğim. Bugün öyle bir şansınız olmuyor.
Estağfurullah.
Yani bir black belt karşısında.
Ben mi hayal ettim de.
Hani şey olmuyorsun. Beni kurtarmaya hiç kimse gelmeyecek diye bir anda o filmlerde karate kit hesabı hani adam 3 aylık antrenmanla böyle bir hareketlerde bulunamıyorsun.
Bilmiyorum şu an sakatım ya. Ayağım, sol ayağımı kullanamıyorum.
Hiç fark etmez. O yüzden hani bu işin bir de fiziksel bir tarafı var. Her gün antrenmana gidip elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra bu işin mentalite kısmı devreye giriyor. Çocuk dedin abi şunu merak ediyorum.
Evet.
Şimdi sevdiğim işte bir konu. Dövüşçüsün, girişimcisin. Sen nasıl yetiştiriyorsun çocuğunu yani?
Evet işte diyorsun ya ben baba olunca şöyle olacağım böyle olacağım falan. Onların hiçbiri gerçekleşmiyor. Çünkü
bakarız diyor musun abi?
Yok demiyor, diyemiyorsun işte. Yani şöyle bir şey var. Abi gerçekten hem yeni jenerasyon farklı. Şimdi bizim babalarımızla olan ilişkimiz bambaşka. Babalarımızın babaları olan ilişkisi çok farklı. Şimdi ben daha yeni bir işte bir cenazeden geliyorum. Onlar da Adapazarlı. Ben de Sakaryalıyım. Şimdi benim babamla amcam odaya girdiği zaman dedem 85 yaşında. Babamla amcam yani yaşları varken anında ayağa kalkarlardı. Ben babamın yanında çok saygılıyımdır ama onun gösterdiği disiplini göstermedim. Bizimki beni yani hiç sallamıyor. Tamam mı? Şimdi Emir'e bırak fiziksel olarak dokunmayı. Aklımdan bile geçmez yani benim. Öyle bir yapım da yok bu arada. Yani dövüşçü olsam bile ani sinirlenen ya da sinirini kontrol edemeyen bir adam değilim. İnan bağıramıyorum bile korkması için. Ve eşim bazen işte ailem bana diyor ki hani sen babasın. Biraz sana çekinmesi lazım falan. Adama tamam diyorum bu sefer yapacağım falan. Böyle bir şey yapıyor ve kötü bir şey yapıyor gerçekten. Yani onu uyarmam gerekiyor. Onun kendi sağlığı ve saati içinde. Hazırlıyorum kendimi. Geliyor karşıma böyle oğlum diyorum falan. Bana böyle bir espri yapıyor. İkimiz de gülmeye başlıyoruz. Abi yani bu konuda destek alma ihtiyacım var. Başka bir korkunç bir adam eve getirip falan.
Babalara bağırma dersi açılıyormuş bir yerde
tamam değil mi? Yani gerçekten çok zor ama dediğine yine katılıyorum. Hani burada olduğum için katılmıyorum beyler size. Doğru şeyler söylüyorsunuz. Katılmasam söylerim. Çocuklar söylediğiniz şeyi dinlemiyorlar. Gözlemliyorlar ve müthiş bir gözlem yeteneği var. Şimdi ben 41 yaşındayım. Benim frontal korteks ne kadar yakalıyor? Onunki ne kadar yakalıyor tamam mı? Yani hala öğrenmeye devam ediyorum ama yani İlber Otaylı geçen gün söyledi işte. Yani dedi ki yani bu dedi artık belli yaştan sonra dedi kapatıyor kendini öğrenmeye dedi. Ne biliyorsanız ne öğreniyorsanız genç görüyorsunuz dedi. Daha geçen gün izledim Reels'ı. Doğru söylüyor. Sen şimdi çocuğa diyorsun yalan söyleme diyorsun. Yalan güzel bir şey değil diyorsun. Sonra diyor ki çikolata yiyebilir miyim? Evde yok diyorsun. Ha, diyeceksin ki abi evde var ama yiyemezsin. Çünkü o çikolatanın olduğunu görünce diyor ki yalan söyledi bana. Yani aslında onu da kopyalıyor tamam mı?
Evet.
O yüzden ebeveyn olmak, anne baba olmak çok büyük bir sorumluluk. Topluma bir birey kazandırıyorsun ve inan bana ben kendim için söylüyorum. Bilmiyorum başka ne düşünüyor. Eğer Emir yanlış bir şeyler yaparsa en az %50 kendimi suçlarım.
Olması gereken de bu ama. Yani senin söylediğin
bilmiyorum. Bence aileler bazen çocuklarını suçluyorlar. Hmm. Sen böylesin, sen şöylesin. İşte sen bütün gün bilgisayardasın. Sen çok antisosyalsin. İşte hiç böyle akrabalarla görüşmüyorsun. Tamam da bir sebebi var bunun. Yani çocuk sana 12 yaşına kadar fikir beyan etmeye çalışmış. Sen sus demişsin. Şimdi diyorsun ki sosyalleş. Sen de bir Z raporu alacaksın evde. O yüzden çocuk büyütmek gerçekten tahminimizden çok çok daha zor bir şey. Ama tabii ki elimizden ne gelirse yapıyoruz. Belki Emir daha da iyi bir çocuk büyütecek. Ama bu konuda kitaplar okudum, podcastler dinledim, arkadaşlarımla istişareler yaptım. Ama yine de duygu çok önünde her şeyin. Çünkü hayatta sevmeyi, özlemeyi ben ilk defa öğrendim yani. Tabii ki annem, baban, karın, her şeyi, arkadaşların, herkese bir duygularım var. Ama Azrail şu an masaya inse, dese ki işte annen, karın falan. Bak canım veririm dersin ama o an belli olmaz biliyor musun? O an can kıymetli gelebilir. Ama çocuğuna saniyenin %1'ini verirsin. Bak ben sana söyleyeyim. Öyle bir sevgi.
Vallahi özendirdim.
Özelim zaten o yüzden anlatıyorum abi. Yani doğru. Sizin gibi doğru adamlar çoğalsın ya.
Estağfurullah. Şunu merak ediyorum aslında. Senin öğrendiğin bir sürü şey var. Kitabını yazmış adamsın bu işin.
Eyvallah.
Yani
estağfurullah.
Yani bu mentaliteyi ona yüklemek için hani çocukluktan işte bir güreşle ilgilensin veya şu sporla ilgilensin, sevdiği bir şey yapsın. Ozan mesela çok daha eski spor yapıyor benden. O hep daha atletik. Yani şimdi 5 yaşından itibaren güreş yapmış veya bir iş yapmış bir çocuk daha iyi oluyor. Bununla ilgili ne çalışma yapıyorsun?
Şöyle
bir antrenman kampı var mı evde yani?
Ya,
bir boks torbası yok mu yani?
Emir bir kere doğmadan önce ben şey diyordum annesine yani her şeye karar verebilir. Kendi kararını kendi verir. Bir şeye karar veremez. O da jiu-jitsu yapacak diyordum zaten. Ama bu ya, geçti. Hemen gaza gelmeyin. Çünkü bu biliyorum. Gerçekleşemedi. Şu yüzden o kadar seviyorsun ki adamın kendi kararlarını vermesini de istiyorsun. Ve önceliğin farklı oluyor. Onun mutluluğu oluyor yani. Onun da önüne geçiyor. Şimdi Emir çok spor seven bir çocuk. Ve mesela ben Fenerbahçeliyim ama mesela çok koyu fanatik bir adam değilim. Zaten Fenerbahçeliyim çoğu şu anda fanatik değil.
Abi hiç delme benim yaramı.
Benim de yaram kardeşim. Biz şeyiz yani şu anda aynı yoldan yürüyoruz. Ama mesela Emir inanılmaz koyu Fenerbahçe. Yani maç kaybedince ağlıyor falan çocuk. Her gün eve geliyor formayı giyiyor. İşte arkadaşlarıyla halı saha kiralıyoruz. Halı sahada maç yapıyorlar falan bu yaşta. Adam 7 yaşında tamam mı? Şimdi basketbola gidiyor Fenerbahçe basketbola gidiyor. Ayıptır söylemesi tenis dersleri alıyor işte yazın falan. Niye? Çünkü ben onu kanalize edersem bir şeye biraz manipüle etmiş olacağım. Tabii ki jiu-jitsu yaptı Minder'de. Benle zaten evde devamlı güreşiyor hala. Ben ona sol sağ yumruk diz falan her şeyi kenarda cepte yaptırıyorum. İyi de vurur yani yaşına göre. Ama günün sonunda çok şey gerçekten sağlam vuruyor. Abi, İnşallah bir gün tanışırsınız. Sağ çok, çok sağlam.
Çok isteriz.
Ama kimseye vurmayacak kadar da naif terbiye bir çocuk. Yani bunu övmek istemiyorum yani. O yüzden öğretiyorum ona. Yani bunu kullanacak olsaydı o da tehlikeli bir şey. Bütün bu sporları yaptırıyorum ki aslında mesajım bu olsun. Gerçekten sevdiği şeyi bulsun abi. Çünkü ben ne yaparsam yapayım sevmiyorsa devam edecek.
Doğru ama biraz da manipüle etmek gerekmez mi? Bu arada ben de küçükken çok fanatiktim. Hı-hı. Sonra tamamen geçti o işler. Şu anlamda yani evet o anda sevmiyorsun.
Galatasaraylı mı?
Yok Beşiktaşlı.
Beşiktaşlı.
Yani gülüyor demek.
evet güldüm.
Ağlanacak haline
yani.
Gülüyor.
Bir süre çünkü çocuk evet istemiyor belki. Abi jiu-jitsu'ne gerçekten de zevk alınacak bir şey değil ki ilk başta yani. Hı-hı. Ama bunu birazcık itekleyerek biraz manipülasyonla yaptığında 15 yaşında herif yani çok önde olduğu zaman baba şimdi başlatsan hiç canım istemezdi. Evet. Zorla da olsa öğrendim tarafı oluyor ya birazcık.
Ben bir ekleme yapacağım senin dediğine. Bununla bağlantılı bir şey söyleyecektim. Şimdi halen profesyonel olarak yaptığım iş noktasında satışla uğraşıyorum. Ve hani müziğin içinde olduğu bir iş yapıyorum. Müzik aletleri satıyoruz. Hep çocuklarına bir müzik aleti alacak velinin klasik sorusudur şu. Ya bu kadar para veriyoruz ama buna değecek mi? Ya çocuk yarın öbür gün bırakırsa?
Ben söyleyeyim değmeyecek.
Ben işte şuna bak şuna geleceğim. Şimdi sana bir soru soracağım abi. Dürüstçe de cevap ver bana.
Tabii ki her zaman.
Şimdi ne dedin az önce? Bir aile bir rol model olmak zorunda evet. Ve aslında çocuğun birçok şeyi deneyimleyip kendi sevdiğini yapmak zorunda. Sen evde o müzik aleti için çocuğunla bir rekabetçi ortam yaratıp onun görebileceği açıdan sen o müzik aletiyle ilgilendin mi o dönem?
Ben bağlama dersleri alıyordum.
Çocuğa ne aldınız?
Gitar. Çünkü o onu istedi. Ben devam ettiğim süre biraz devam etti. Hı-hı. Dediğin gibi doğru. Sonra işte benim parmağım sakatlandı kazada ve biraz ara vermek zorunda kaldım. Çünkü mobilizasyon bozuldu. Tabii. Şimdi devam edeceğim tekrardan. Ve o da bıraktı haklısın.
Şimdi hep ben şunu söyledim.
Evet.
Şöyle bir şey. Şimdi çocuk pedagojik olarak daha küçük olan yaşlarda anne baba ne yapıyorsa ve onunla neyi ortaklaştırabiliyorsa çünkü küçük yaşta çocuk araba süremez. İşe gidemez. Bu konular gibi sokakta gidip dolaşamadığı için yetişkinler gibi annenin babanın sohbetine ortak olması mümkün değil. Anne baba çocuğun sohbetine ortak olmaya çalışıyor. Bunda da yapmacık oluyor. Yani şimdi anne baba 5 yaşında değil ki açıp akşama kadar aynı çizgi filmi izlemediği için anne baba o şey tıkanıyor.
Bizde şey var ama özür dilerim lafını böldüm. Ben yapamadım o yapsın var ya.
Evet, evet.
O yüzden
evet.
Yapamadığınız her şeyi.
İkisinin
parasıyla böyle doğru. Futbol, basketbol, tenis, işte, gitar falan.
Ama senin yapabilme sebebin neydi? Yokluktu. Bir noktada hayata karşı hissettiğin sıkıntılar, onları bir yere yansıtma şeyi. Sercan dediğini çok iyi anlıyorum. Senin dediğini de çok anlıyorum. Büyük ihtimalle biz de öyle babalar olacağız. Yani senin şu an durduğun pozisyondaki gibi. Çünkü sen diyorsun ki ya ben çektim evladım çekmesin. Bu çok doğru ama biraz çekmesi de lazım.
Kesin.
Ozan bir ufak hepimizin psikolojisi lazım. Zaten bozuluyor yani. Hepimiz travmalıyız nasıl olsa. Keşke beni zorla jiu-jitsu yaptırarak travma sahibi yapsalardı da bari cebimde kalsaydı.
Yok
yani.
Ben seni çok iyi anlıyorum haklısın. Bu arada ben çektim o çekmesin konusunda çok korkuyorum. Çünkü beni ben yapan bugünkü tecrübelerim ve bizim jenerasyon tabiri caizse sokakta büyüdü. Yani ben çok iyi masalarda oturup çok doğru hikayeler dinledim. Ailem tarafından çok doğru insana tanıştırıp bir kültür sahibi oldum ama yine öğlen tekrardan sokağa çıkıyordum ve orada öyle bir konjonktür vardı ki herkese arkadaşlık yapıyordum ve biz kavga ediyorduk. Dayak yiyen gidip babasına bile şikayet etmiyordu. Abisine bile söylemiyordu. Düştüm diyordu. Dramatize etmiyorum. Gerçekten herkes eşitti ve sokakta değişik bir kültür vardı. Şimdi benim korktuğum şey şu. Ben çok iyi iş adamlarıyla toplantı yapıp kendime bir şeyler ekledim. Onlardan öğrendim. Böyle onlardan çektim. Ama aynı zamanda buradan da çektim. Böyle bir şey ortaya çıktı abi.
Ve o dönem oradan çekemeyenleri de gördün. Yani yitip giden hayatları da gördüğün için böyle bir endişe olması çok normal.
Evet. Şimdi burada öyle bir baloncuk var ki Bubble Boy diye bir film vardır. Biraz eski bir film. Siz kaçırmış olabilirsiniz.
İzleyelim.
İzleyin. Bubble Boy. Güzel bir film. Annesi çok hastane diyor. Çocuğu böyle bir balonun içine falan koyuyor büyük. Hmm. Orada yaşıyor falan. Yani bizimkiler Bubble Boy gibi tamam mı? Çok güzel okullarda okuyorlar. Aileler zaten üzerine acayip titriyorlar. Arkadaşları benzer ailelerin çocukları. Adam bakıyorum. Bazen düşünüyorum biliyor musun gerçekten. Şöyle bakıyorum Emir'e. Diyorum ki ya diyorum hayatla ilgili hiçbir fikri yok. Hatta sağlığıma dikkat edeyim ki diyorum yani. Bak o kadar değişik bir şey babalık. Ha, bu herif iyice olgunlaşana ve böyle yaş alana kadar ben hayatta kalayım ki bir noktada onu koruyabileyim diyorum yani. Yani sağlığına falan dikkat etmeye başlıyorsun bu yüzden. Çünkü benim 16 yaşında geldiğim tecrübe. Ben 16 yaşında gece dışarı çıkıp 15 yaşında sabaha karşı eve falan geliyordum ya. Ve kavga ediyordum.
Başka ülkelere gidiyordum.
Ben de öyle.
Evet.
Yani ben 18'de taşındım zaten Amerika'ya.
Ben de 18'de liseden
çim kesiyordum abi bahçelerde. 15. Yani bu herif 18 yaşında geldiği zaman benim hayat tecrübemle alakası olmayacak. E tamam peki 30'a gelince ne olacak ve ben orada olmazsam eğer gibi endişelerim var. O yüzden haklısın. Bir noktada ben çektim o çekmesin değil, ben çektim o bu kadar çekmesin.
Evet. Yani senin yine gözlem alanında kalıp belirli şeyleri, belli negatif şeyleri görmesi gerekiyor. Çünkü ben kendimi ve hani sizler gibi, sizin bakış açınızdan gibi o noktada şanslı sayıyorum. Bugün sahip olduğum her şey, yani bugün kazandığım dediğim her şey bir zaman kaybettiklerimden geliyor. %100. Onları kaybedemeseydim, evet hepimiz isteriz. Düzgün, sağlıklı, mental olarak, fiziksel olarak iyi bir çocukluk geçirelim diye. O günlerin hatırası ne? Travmalar. Ama o travmaları ortadan kaldır, bugün olduğumuz hiçbir adam olamazdık.
Korumamak lazım. Doğru söylüyorsun. Evet,
artık yeğenimize bir kimura yaparsın kızınca.
Tabii canım. O kesinlikle uçim ata yiyecek, kafasının üzerine düşecek. Fiziksel olarak acımam.
Bir de Ertan abi hatta yaptığı bir müsabakada kullandığı tekniği Mataleon'u marka haline getiriyor.
Evet. Değil mi? Evet. Gerçekten birkaç maçımda kazandığım bir raket olduğu için kimono ürettiğim zaman o ismi vermiştim. Benim için önemli bir. İlk maçımda da öyle bitirdim işte.
Evet, evet.
Aslında o yüzden önemli demiştim size. İlk maçımda arkaya çıkıp boğdum diye. O benim ilk öğrendiğim hareket.
Ve düşünsene o şeye gidiyor. Peki onca şey yaşadın. Dövüş var bunun içerisinde. Amerika bölümü var. İşletmeci var. Aile babası var. Sunucu var. Var da var yani. Sen geçmişe baktığın zaman bugün yani şöyle bir düşündün. Ne tarafta gitseydim acaba diye ikinci bir fırsat maliyeti yapmaktır ya. Ya şunu yapmadım, şunu yapsaydım dediğin veya kendimi şuraya daha çok ait hissediyorum bu kadar çeşitli yelpazenin içinden neresini diyorsun?
Fırsat maliyeti çok benim düşündüğüm bir şeydir yani.
Baba da çünkü işletme profesörü.
Tabii yani işletmede de hayatta da çok önemli bir şeydir. Çok samimi cevap vereceğim. Klişe gelmesin. Hiçbir şeyi değiştirmezdim gerçekten. Çünkü bu şey gibi düşün. Geleceğe Dönüş diye bir film var biliyorsun. Benim gençliğimin efsanesidir o film. Adam bir şeyleri iyi yapmak için geleceğe gidiyor ve ufacık bir şeyi değiştirdiği zaman geldiği yer mahvoluyor.
Bir şey oluyor.
Bu kadar bir şeyleri değiştireceğin zaman ileride ne olacağını bilemezsin. Bir de Butterfly Effect diye bir film vardır. Orada da mesela senaryolar değişir ve hayat mahvolur. Tabii ki sen demin çok güzel bir cümle kurdun. Dedin ki bugüne kadar edindiğim bütün tecrübeleri yaşadığım zorluklarla edinmedin. Yani hayat aslında şöyle iniş çıkışlarla güzel anlar. Mesela ben yarın ufak bir tekneyle balık tutmaya gidiyorum. Dünyalar benim. Yani içim kıpır, tamam mı? Bundan daha önemli bir şey olmaz şu an benim için, tamam mı? Ama bugün senin dediğin gibi ben de bugünkü kişiliğimi geçmişte yaşadığım her zor ana borçluyum. O yüzden ya keşke biraz daha dövseydim. Bence kariyerim çok iyi olurdu. Abi o zaman balaban olmayabilirdi. Keşke Amerika'da biraz daha kalsaydım. Kariyerim ilerlerdi. O zaman Sahra'yla tanışmazdım. Emir olmazdı. O yüzden samimi bir cevap vereceğim sana. Gerçekten hiçbir şey değiştirmezdim.
Abi %100. Yani Sercan'ın bana sorduğu bir soru vardı. Bugün hayatının son günü olsa ne yapardın? Şu an yapmış olduğum şeyi yapmaya devam ederdim. Yarın ölecek miyim? Yine sabah işe gidecekmişim gibi hazırlanırım. Yine buradan 5 dakika erken kalkmam ya da gereksiz yere 5 dakika uzatmam. Çünkü buna aitim ve evet, bu benim yaşamam için.
Ben seni 24 saat sonra öleceğini bilseydim seni kampa götürürdüm. Zaman çok yavaş akardı.
Değil mi?
Tabii ateş yakardım. En azından sana 24 saat 72
onu,
saat gibi.
Onu yapalım.
Konuları nasıl manipüle ediyorum ama. Bir podcastlikten geliyor bu tabii. Ama konuk olmak çok güzel ya. Düşünmek zorunda değilsin ya. Yani sonuçta bütün cevaplar kalbimden geliyor. Düşünmek zorunda değilim ama ya, siz diyorsunuz ki bu adama şunu da soralım falan. Teşekkür
biz
ederim.
Seni aslında yani, sorular hazırladık elbette ama soruların %80'i gerçekten hissiyatımızdan ve senin enerjinden aldığımız sorular. Biz de bir konuk ağırlıyor gibi değil. Aslında böyle dost meclisinde güzel, konuşuyoruz gibi
bir mukabele
geçiyor. Aynı enerjiyle birlikte az önce muhteşem bir şey oldu. Ertan abimizin yeni kitabı ilk defa bizlere nail oldu. Ertan abi az önce eline aldı kitabı. O sırada sağ olsunlar bize de getirdiler.
Şimdi kitabımızı
şöyle çıkartalım. Ben asla pes etmedim. Arkadaşlar mutlaka alın. Bizim bugün Ertan abiyle konuşamadığımız ama onun sizler için yazdığı, hazırladığı bu şahane kitabı ilk fırsatta edinmenizi diliyoruz. Tekrar da tebrik ediyoruz abi. Yani şahane.
Mahcup oldum. Çok teşekkür ederim. Bu arada gerçekten bu kitabın bugün geleceğini bilmiyordum. Arkadaşlar diyecek ki ya adam podcast'te gelirim demiş ama arkadaşlar kitabın adı. Yok gerçekten çok organik bir şey oldu. Ben Hasan Bey'le buluşacaktım. Biraz geç kaldık. O yüzden kendisi beklemesin diye lütfen buraya gelin dedim. O da sürpriz yaptı. Elinde kitabı getirdi ama çok naziksiniz. Yani böyle bir incelik gösterip bundan bahsetmeniz çok güzel bir şey benim için.
Abi, gerçekten senden burada duyamadıklarımızı çünkü evet, zaman yetmeyecek yani 5-6 saat program yapamayacağımız için sana doyamamız şerefini bunu okuyacağız.
Eğer abi bir de hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evet. Tamam mı? Şimdi ben Ertan abi yıllardır hani takip ederim hep de söyledim abim gibi görüyorum diye. Şu anda mesela hiç unutmayacağım ve anlatabileceğim bir anım oldu seninle.
Kesinlikle.
Diyebilirim ki kitabını senden önce ben dokundum. Çünkü gerçekten senden önce öyle bana uzattılar.
Gerçekten
evet,
öyle.
Evet. Böyle bir anımız oldu. Bu muhteşem bir an.
Geçmişle ilgili senden bunu değiştirirdim bak. Bunu da işte keşke ilk ben dokunsaydım.
Ama vardır
İlk
bir
defa bir şey değiştirmek istiyorum.
Vardır bir hayır abi.
Bir yaşındayım.
Ben inanılmaz şanslıyımdır. Yani evet, elimin gerçekten. Uğruna inanırım. İnşallah abi, uğur getirsin. Bir inşallah, imzanı istiyoruz ama.
Tabii ki. Kesinlikle. Çok sağ ol, eksik olma.
Kesinlikle.
Kalbimden geçenleri yazdım. O yüzden inşallah beğenirsiniz ama mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada izleyenler de bize yorum yazarlarsa ve bu podcast hoşlarına gitmişse sizi çok sevdim. Belki çok bölüm sonra bir daha oturur yani kesinlikle. Konuşuruz. O yüzden
sen bize de ki çocuklar şurada şöyle bir aktivite var. Araba iteceğiz de. Araba kalmış ya, de. Ama. Gerçekten ona da geliriz.
Abi şaka lafın gelişi falan.
Şeyi sormak istiyorum ben. Yani hem kitapla hem Ertan abiyle alakalı. Şimdi yani şöyle karizmatik bir fotoğraf için ne olması gerekiyor? Çünkü Sercan'cığım bizim kitabımızda Ertan abiye verir misin?
Evet, yeri gelmişken çünkü bizim de sana bir kitap vay, hediyemiz vardı. Ondan o zaman sonra şöyle göstereyim. Bilmiyorlardır. Hikayeden adamlar kitap oldu. Evet.
Vay.
Sana şöyle bir kitap hediyemiz
vardı. Mükemmel beyler. Harika ya. Birine kitap hediye edip kitap alacağım aklıma gelmezdi. Bugün benim için bir ilk.
İnanılmaz edebi bir
gerçekten. Çok teşekkür ederim ama siz de bayağı karizmatiksiniz.
Bu ne biliyor musun? Hani ben Amerika'da başkanlık seçimine adayım. Yani fotoğrafım bu. Ben veririm. Ben oyu veririm.
Şöyle bu aslında bu fotoğraf çekildiği zaman Hasan Bey de şahidimdir. Ameliyattan çıkmış ve çok yorgun bir haldeydim. Ama hayatımda en çok önem verdiğim şey network'tür abi. Size en son bunu kısaca anlatayım. Çok dost biriktirdim. Hatta bugün gittiğim o duada da hoca şunu söyledi. Dedi ki ya dedi işte vefat eden kişi dedi o kadar güzel bir hayat geçirmiş ki yani bu kadar binlerce insan bir haftadır evin önünde dedi, tamam mı? Ben şuna inanıyorum, bazen yeni jenerasyon tabii siz çok güzel şeyler söylüyorsunuz, motive ediyorsunuz, siz onların abisiniz, ben biraz dinozor kaçtım onlara ama ara ara böyle mesajlar vermeyi seviyorum. Hakikaten insan biriktirmek sadece lafta değil çok önemli bir şey. Şu telefonun içinde benim bir şey istemediğim binlerce ama anında koşacak, mesela araba içecek olsam seni çağıracağım binlerce insan var, tamam mı? Ve bu çekilirken o kadar yorgundum ki Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarından bir tanesi, en iyi kapakçılarından bir tanesi Hasan Bey'den izin aldım. Ya benim arkadaşlarım var. Hani ben gelemiyorum, eve gelip yapsalar olur dedim. Tabii ki nasıl isterseniz dedi. Evime geldiler sağ olsunlar. Egemen ve Berk. Bunu bana salonda çektiler. Biraz dokundular, çok yorgundum çünkü. Ve kitabı öyle yaptık. Yani bir telefon uzaklar. O yüzden mesajım şu. Hakikaten bu hayattan gelip gidiyoruz, göçüyoruz. İyisiyle, kötüsüyle eğleneceğiz, güleceğiz. Ben demiyorum ki devamlı böyle depresif, duygusal bir hayat yaşayalım. Hep insanları mutlu etmeye çalışalım. Hayır. Yeterince bencil olacağız bu hayatta. Çünkü zaten bizim hayatımız. Geri geldiğinde annemize, babamıza karşı bile. Bir iş yapmak istiyorsak dinlemeyeceğiz, yapacağız. Ama geride hakikaten birileri helal ediyor musun dediği zaman helal edecekler abi bize her şeyi. Ya da yaşarken de öyle. Bir de yaşarken de çok iyi bir network sahibi olmak o kadar güçlü bir silah ki. Ben şu an zor durumda kalsam maddi manevi ne olursa olsun benim sırtımın altına atlayacak, benim defalarca onlara yardımcı olduğum, yanında olduğum binlerce arkadaşım, dostum var. Abartmıyorum. Diyecekler ki şimdi o kadar dost mu olur? Var. Gerçekten var yani. Hatta şu ayağım sakatlandığı zaman hastanede çok insan geldi hastaneye sağ olsunlar. Hastane bana şey dedi, ilk defa böyle bir şey görüyoruz dedi. Yani bu kadar kalabalık daha önce hiç olmadı dedi. Ben gurur duydum. Sonra döndüm, ölümden dönmüştüm. Sahra'ya dedim ki ya dedim ben çok dramatize etmek istemiyorum ama başka türlü anlatamıyorum bunu. Gerçekten bir cenazem olsa çok kalabalık olmuş Sahra dedim. Ben kendime bir çek attım abi. O yüzden abi sonuna kadar eğleneceğiz. Sonuna kadar yürüyeceğiz bu yolu. Ama yani geride güzel şeyler bırakacağız. Bu da onlardan bir tanesi. O yüzden güzel insanlar biriktirmek gerekiyor. Bazı insan diyor ki ya kimseye ihtiyacım yok kardeşim falan. Büyük yalan. İnsanın insana ihtiyacı var abi. İnsanlara iyi davranıyor. Ve bu insanlar maddi gücü yüksek olan, ünlü olan insanlar değil. Bu insanlar Bolu'nun köyündeki bir köylü. Lastik tamircisi. Sokağını süpüren çöpçü. Çünkü kime ne zaman ihtiyacın olduğunu bilmiyorsun. Acile gidiyorsun, karşıda bir hemşire geliyor, ölüm döşeğindesin. O adam o anda hayatındaki en önemli insan abi. Tanımıyorsun o adamı. O yüzden kimin önemli olduğunu da hayat bize gösteriyor. Bunu da unutmayın yani.
Ertan abi bu söylediğinde gözümün önüne direkt bir tane sahne geldi. Barkın Bayoğlu'nu tanır mısın? Altın elbiseli adam.
Çok iyi biliyorum.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Çok çok çok çok çok sevdiğimiz
güzel bir, adamdı.
Bir adam. Evet. Onun cenazesine gitmiştim ve ailesi tam böyle bir konuşma yaptı. O gün zaten Barkın Bayoğlu'nun vefatının ardından cenazesinin olduğu bölgede trafik kilitlendi zaten yani. Değil binlerce mi? İnsan. Böyle bir şey göremezsin. Meeting var gibiydi yani. Ve çıt çıkmıyor. Bir tane kavga yok. Bir tane yüksek sesle konuşan insan yok ve bu insanlar birbirini tanımıyor bile. Ve işte ailesinden babası sanırım çıkıp onu söylemişti. En üzgün günümdeyim ama dedi oğlumun ne kadar çok arkadaşı ya. Varmış. Benim gibi ağlıyorlar. Ben de ağlayamıyorum yani şu an.
Ben galiba bugün biraz duygusal bir günde geldim ve podcast'inizi bayağı dramatize ettim.
Abi ama söyleyeyim bizim en eğlenceli günlerimiz bunlar. Biz Ozan'la var ya, ya yerin dibindeyiz podcast'lerde.
Bir dahakine söz veriyorum çok güleceğiz. Abi. Yani tabii vallahi ben şöyle bir adamım. Yaşadığımı saklayamıyorum abi. Yani ben buraya böyle ha ha hi falan diye gelseydim bütün gün gülerdik. Çünkü ben öyle bir yanım da var yani. Ben sabahlara kadar güldürürüm yani gerçekten. Onu siz bilmiyorsunuz ama öyleyim yani. Çok eğlenceli bir adamımdır. Biraz bu modda olduğum için belki de sizi oraya sürükledim ama hayatın gerçekleri bunlar. O yüzden bugünkü mesajımız da bu olsun. Sen de çok güzel şey anladın. anlattın. Hakikaten ne mutlu o insana yani.
Bizi hiç üzmüyor. Aksine olduğumuz gibi bu sohbeti yapabilmek bizim için çok keyifli. Çünkü şu var. Senin şu an bir telefonunla, bir merhabanla sanki yıllar öncesinden kalmamış gibi bir dakikada filizlenip ateşlenecek o kadar fazla dostluğun olduğunu hissediyorum ki. Çünkü bunun sebebi şu. Sen olduğun gibisin orada. Bugün de burada ne mutlu bize ki hepimiz olduğumuz gibiyiz. Ve bu sohbetin kalitesi, keyfi bize geçti. Umarım dinleyenlere, izleyenlere de geçer. Bu bizim için çok kıymetli. Biz Sercan'ın da söylediği gibi o enerjiye, o samimiyete çok inanıyoruz. Yoksa bu gerçekten hani kitabın ilk baskısı, daha ilk fiziksel kopyası bizim elimizde olmazdı. Ertan abiden önce Sercan'a nasip olmazdı. Bunların hepsinin güzel gitmesini, satışların, okumaların, İnşallah, yorumların bol bol olmasını diliyoruz. Burada kalmadı abi. Biz sana doyamadık. Belki bambaşka bir yerde bu sohbete kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ayağına sağlık. Çok eksik çok olmayın. Teşekkür ediyoruz. Hikayeden adamlar.
Sona erdi.
Çok teşekkürler beyler.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.